Şimdi Zekeriya'nın günlerinde yaşanan bir olaya gelmiş oluyoruz. Yeşua'ya sembolik olarak giydirilen taca bakacağız. Zekeriya 6. bölüm 9 ve 10. ayetlerde Rab bana şöyle seslendi. Armağanları sürgünden dönenlerden, Babil'den gelen Heldai, Tobia ve Yedaya'dan al ve aynı gün Sefenya oğlu Yoşia'nın evine gittiler. Burada Babil sürgününden geri dönen 3 adamın ismiyle karşılaşırız. Bunlar Babil'den dönen 3 grubun hiçbiriyle değil ama kendi başlarına geri dönenlerdendi. Heldai adı güçlü, Tobai adı Tanrı büyüktür, Yedaya ise Tanrı bilir anlamına gelir. Bu isimleri bir araya getirecek olduğumuzda şöyle bir anlam çıkar. Tanrı kendi iyiliği nedeniyle kralını tahta çıkarmayı amaçladığını bilir ve o bunu güçlü bir şekilde yapar. Burada gerçekleşen şey sembolik bir taht giydirme olayı ise de bu olay aynı zamanda henüz gelecekte gerçekleşecek olan Mesih'in yeryüzünde egemenlik sürmesine de ışık tutmaktadır. Zekeriya 6. bölüm 11. ayette aldığın altınla gümüşten bir taç yaparak Yehosadak oğlu başkâhin Yeşu'nun başına tak der. Bu yaptıkları çok garip bir şey. Neden Davut'un soyundan gelen Zerubbabel'in başına değil de başkâhin Yeşu'nun başına takıyorlar bu tacı? Onların tacı Zerubbabel'in başına takmamalarının nedeni Tanrı'nın o dönemde Davut'un soyundan bir kişiyi tahta getirmek istemesiydi. İşin gerçeğine bakılacak olursa Davut'un soyundan gelip taç giyecek olan bir sonraki kişi egemenliğini kurmak için yeryüzüne ikinci kez gelecek olan Rab İsa Mesih'tir. Kral yerine bir başkâhine taç giydirilmesi olayı çok sıra dışı ve alışılmadık bir uygulamaydı. Çünkü Tanrı kral ile başkâhin makamlarını bütünüyle birbirinden ayrı tutmuştur. Bu sıra dışı uygulamanın açıklanması başkâhin Yeşu'nun bugün bizim başkâhinimiz olan Rab İsa Mesih'in temsilcisi olmasıyla yapılabilir. Evet, İncil'de İbraniler mektubunda başkâhinimiz olan İsa Mesih'i düşünmemiz istenir. Mesih ölümden dirildikten sonra göğe çıkmış ve bizim büyük başkâhinimiz olarak perdenin arasından geçmiştir. O şu anda Baba Tanrı'nın sağında oturur ve bütün düşmanlarının ayaklarına basamak olacağı günü beklemektedir. Rabbimiz İsa Mesih gelecek ve yeryüzünde kendi egemenliğini, yönetimini kuracaktır. Bu çok da uzun olmayan Zekeriya kitabındaki olayların sıralanışına dikkatinizi çekmek isterim. Tanrı'nın kendi halkına ve tüm uluslara olan yargısını betimleyen görümlerden sonra burada Mesih'in gelişini ve kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak taçlandırılışını görmekteyiz. Rab İsa Mesih'in zaman içerisindeki hizmetinin 3 yönlü olduğunu görmek ilginç bir gözlemdir. Onun zaman içerisindeki ilk hizmeti yaklaşık 2000 yıl önce Tanrı'nın peygamberi ve kurtarıcı olarak yaptığı hizmettir. İsa Mesih yeryüzüne bu ilk gelişinde Tanrı'nın konuşan ağzı olmuştur. Kendisi Tanrı'nın sözü olup Tanrı'yı insan görünümünde insanlara açıklamaktadır. Ve o senin ve benim günahlarımız için çarmıh üzerinde ölerek Tanrı'nın insanlara olan sevgisini sergiledi. Mesih Tanrı'nın bir peygamberiydi. Evet, sizin ve benim yaşadığımız bu çağda İsa Mesih Tanrı'nın başkâhinidir. Ölümden dirilip göğe alındığında insanla Tanrı'yı ayıran perdenin arasından geçmiş ve tapınağın kutsalların kutsalı denilen yerinde kendi kanını bizim günahlarımızın kefareti için Tanrı'ya sunmuştur. O bugün orada bizim için duada aracılık eder. Hayatımızda günah bulunduğu zaman Tanrı ile aramızda ara buluculuk görevini üstlenir ve biz işlediğimiz günahı ona açıklarız. Çünkü o yukarıda Tanrı'nın sağında bizim için kahinlik yapmakta, günahlarımızın bağışlanması için kendi kutsal kanıyla kefaret etmektedir. O bizim aynı zamanda başkâhinimizdir. Gelecekte bir gün o yeryüzüne geri dönecek. Vahiy kitabı onun kralların kralı ve Rablerin Rabbi olarak geri geleceğini açıkça bildirir. İsa Mesih'in üç yönlü hizmeti ya da bulunduğu makamları bir daha özetlemem gerekirse peygamber, başkâhin ve kraldır. Yine İsa Mesih Zekeriya kitabında başka bir sözcükle Filiz sözcüğüyle de tanımlanır. Zekeriya 6. bölüm 12. ayette ona her şeye egemen Rab şöyle diyor de. İşte Dal adındaki adam. Bulunduğu yerde filizlenecek ve Rabbin tapınağını kuracak. Filiz burada Yeşu'nun adı değildir. Bu Rab İsa Mesih'e verilen peygamberlere özel bir isimdir. İsa Mesih yaklaşık 2000 yıl önce Filiz kuru topraktan çıkan kök gibi yeryüzüne geldi. Yeşaya 53. bölüm 2. ayette böyle söyler. Onun insanlar arasına, özellikle de Roma İmparatorluğu idaresinde yaşayan insanların arasına gelmiş olması çok büyük bir önem taşır. Ona Yesse'den çıkan bir sürgün adı verilmişti. Çünkü Rab İsa Mesih bir bebek olarak yeryüzüne geldiği zaman Kral Davut'un soyu oldukça fakirdi. İsa Mesih de yoksulluk ve güvensizlik ortamında dünyaya geldi. O gerçekten kuru topraktan çıkan bir kök sürgünüydü. Kuru bir çölde yol aldığınızı düşünün. Saatlerce yürüyorsunuz ve hiç kimse yok. Zaman zaman bir iki kaktüsle ya da çöl yılanlarıyla karşılaşıyorsunuz. Sonra birden bakıyorsunuz ki karşınızda yemyeşil büyük bir ağaç durur. Yemyeşil yaprakları ve üzerinde meyveleriyle çölün ortasında ayakta durur. Şaşkınlıktan diliniz tutulurdu herhalde, değil mi? Bunun nasıl böyle olduğunu açıklayamazdınız. İşte Rab İsa Mesih de yeryüzüne geldiğinde aynen böyle kuru topraktan çıkan kök sürgünü gibiydi. İsa Mesih yine Filiz olarak gelecek ve bu kez Filiz yeryüzünü yöneterek egemenlik sürecek. O durduğu yerden filizlenecek ve Rabbin tapınağını yapacak. Görüleceği gibi bu söz tapınağı yeniden yapmaya girişen Babil sürgününden geri dönen Yahudilere cesaret bulmaları için söylenmiş bir vaat sözüdür. Hagay peygamberin kitabında da gördüğümüz gibi tapınak birçok kişi için küçük ve önemsiz bir bina olarak görünüyorduysa da Tanrı'nın önünde bunun çok büyük bir anlamı ve değeri vardı. Ve bu tapınaklar onun için bir ev gibiydi. Evet, Yahudilerin tarihinde tapınağa çeşitli biçimlerde, örneğin çöldeki toplanma çadırı, Yeruşalim'deki Süleyman peygamberin tapınağı, Zerubbabel'in yeniden yaptırdığı tapınak ve Herodes'in tapınağı, büyük sıkıntı tapınağı ve bin yıllık egemenlik tapınağı biçimlerinde görüyorsak da Tanrı bütün bunları tek bir ev olarak değerlendirir. Zerubbabel tarafından yeniden yapılan tapınağı farklı bir yapı olarak görmedi Tanrı. Bazıları bu tapınağın yapılmasını gereksiz ve değersiz olarak gördüyse de Tanrı bunun önemli olup olmadığına kendisinin karar verdiğini söyler. Evet, tapınağın yeniden yapılması Tanrı'nın planı ve amacı doğrultusundaydı. Zaman zaman bize ulaşan bazı imanlılar Rab için çok şey yapamıyorum diye dert yanarlar. Zekeriya peygamberin yaşadığı dönemde de Babil'den dönen Yahudilerin haykırışı böyleydi. Yeniden yapmaya giriştikleri tapınak Süleyman peygamberin yaptığı o gösterişli tapınağın karşısında bir hiç gibi görünüyordu. Ama Tanrı onları teselli ederek yapmakta oldukları tapınağın kendi isteği ve amacı doğrultusunda olduğuna ve tapınağın değerli olup olmadığına sadece kendisinin karar verebileceğini söylüyordu. Yine bu doğrultuda başka bir şey daha söylemek isterim. Bugün bence en bereketli hizmet yerleri kiliselerdeki hatip kürsüsü değil ama belki de bazı değerli imamların hasta veya kötürüm olarak yatmak zorunda kaldıkları yataklarıdır. Geçenlerde radyo yayınlarımızı sürekli olarak dinleyen genç bir adamdan haber aldım. Kendisi boynundan aşağıya felçli, yatalak bir Mesih inanlısıymış. Ama o halde bile Rab adına tanıklık etmekten ve Tanrı'yı paylaşmaktan geri kalmıyormuş. Onun Rab için verdiği hizmetin benim hizmetimden ya da başka birinin verdiği hizmetten daha büyük olup olmadığını bilemeyiz. Bu aslında bizi ilgilendirmezdi. Bu konuda karar verecek olan sadece Tanrı'nın kendisidir. Bizim için ise önemli olan Tanrı'nın isteği altında kalmaktır. İşte Hagay ve Zekeriya peygamberin insanlara duyurmaya çalıştıkları nokta da buydu. Onları yüreklendiriyorlar, gayrete getiriyorlardı. Onlara şöyle söylüyorlardı: sizler Tanrı'nın sizden yapmanızı istediği şeyi yapıyorsunuz. Yaptığınız bu tapınak belki size küçük gelebilir ama böyle de olsa bu Tanrı'nın isteği ve amacına uygundur. Tanrı'nın amacına uygun olan bir şey de Tanrı'nın gözünde her zaman büyük ve değerlidir. Rab İsa Mesih egemenliğini kurmak için yeryüzüne ikinci kez geldiğinde bu tapınak da son şeklini alarak tamamlanacak. Bu nedenle cesaretli olun, yılmayın. Yaptığınız şey Tanrı'nın önünde değerli ve büyüktür. İşte burada adı Filiz olan adam şeklinde geçen kutsal kitap yazılarında Rab İsa Mesih'ten Filiz diye söz ederken bunu şu dört anlamda kullanır. Birincisi, İsa Mesih Davut'un Filizidir. Yeremya 23. bölüm 5. ayette işte Davut için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor diyor Rab. Bu kral bilgece egemenlik sürecek, ülkede adil ve doğru olanı yapacak. Burada İsa Mesih Davut'un Filizi, yani kral olarak değerlendirilir. İkinci olarak İsa Mesih Yahve'nin hizmetçisidir, kuludur. Zekeriya 3. bölüm 8. ayette görmüş olduğumuz gibi Mesih'e kulum Filiz denilmektedir. Zekeriya 3. bölüm 8. ayette ey baş kahin Yeşu, sen ve önünde oturan kahin arkadaşların dinleyin. Çünkü onlar gelecek olayların ön bildirisidir. Dal adındaki kulumu ortaya çıkarıyorum der. Üçüncü olarak Zekeriya 6. bölüm 12. ayette, yani incelemekte olduğumuz bu ayette Mesih'e adı Filiz olan adam denilir. Dördüncü olarak Yeşaya 4. bölüm 2. ayette ona Yahve'nin Filizi denmektedir. Yeşaya 4. bölüm 2. ayette o gün Rabbin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak. Ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak der. İlginçtir ki yeni antlaşma İncil Rab İsa Mesih'i bu aynı dört sözcükle tanımlar. Örneğin İncil'in Matta bölümünde İsa Mesih Davut'un Filizi yeni bir kral olarak, Markos'ta Filiz yani Yahve'nin hizmetçisi olarak, İncil'in Luka bölümünde adı Filiz olan mükemmel bir adam olarak ve son olarak Yuhanna da Yahve'nin Filizi yani Tanrı'nın oğlu olarak tanıtılmaktadır. Bu görüntü yeryüzünde gerçekten de beden alıp insan olarak Rab İsa Mesih ile ilgili çok güzel bir resmi oluşturur. Evet, Rabbin tapınağını yapacak olan O'dur. Haşmet O'nun üzerinde olacak, oturacak ve taht üzerinde egemenlik sürecek ve her ikisi arasında barış prensi olacaktır. Zekeriya 6. bölüm 13 ve 14. ayetlerde evet Rabbin tapınağını kuracak olan O'dur. Görkemle kuşanacak, tahtında oturup egemenlik sürecek, tahtında oturan kahin olacak. İkisi arasında tam bir uyum olacak. Heldayın, Toviya'nın, Yedeya'nın, Sefenya oğlu Yoşiya'nın anısına taç, Rabbin tapınağına konulacak der. Evet, Rabbin tapınağını yapacak olan O'dur. Yoksulluktan ve hiçlik içinden çıkıp gelen Filiz kendisidir. Rabbin tapınağını kuracak olan O'dur sözü, Mesih'in bin yıllık egemenliği sırasında Yeruşalim'de yapılacak olan tapınağı niteler. Mesih olan Rab İsa tahtında oturacak ve orada hüküm sürecek, aynı zamanda bir kahin olacaktır. Bu makamların ikisi de tek bir kişide toplanmış olacak. Bir anılma olsun diye bu taşlar Rabbin tapınağında bulunacak. Başkahin Yeşu bu taşları takmadı. Bu taşlar onun başına sadece taçlandırılışını sembolize etmek amacıyla konuldu. Evet, Yahudi gelenekleri uyarınca bu taşlar sembol olarak tapınağın baş pencerelerine bir anı olarak yerleştirilirdi ve bunlar bakanlara Mesih'in geldiği zaman sadece bir kral değil ama aynı zamanda bir kahin olarak geleceğini de anımsatırdı. Zekeriya 6. bölüm 15. ayette uzaktakiler de gelip Rabbin tapınağının yapımında çalışacak. Böylece beni size her şeye egemen Rabbin gönderdiğini anlayacaksınız. Tanrınız Rabbin sözüne özenle uyarsanız bütün bunlar gerçekleşecektir der. Uzaktakiler gelip Rabbin tapınağında işçilik yapacaklar. Ünlü bir yorumcu olan Merrill Unger bu sözü şöyle yorumlar. Uzak Babil'den tapınak için kullanılacak altın ve gümüşleri getiren bu kişiler aynı zamanda tapınağın yapımında da görev alacaklardı. Zekeriya peygamber onların bu davranışlarını temel alarak gelecekte Yeruşalim'de tüm uluslar için bir dua evi olarak bina edilecek görkemli tapınağa dünyanın bütün uluslarından insanların tapınmaya ve armağanlarını sunmaya geleceklerini önceden bildiriyordu. Bin yıllık egemenlik döneminde dünya uluslarından birçok insanın Yeruşalim'deki tapınağa geleceğinden Yeşaya peygamber de söz ederek şöyle der. Yeşaya 2. bölüm 2. ayet. Rabbin tapınağının kurulduğu dağ son günlerde dağların en yücesi, tepelerin en yükseği olacak. Oraya akın edecek ulusların hepsi. Bu bölümün 12 ve 13. ayetlerinde Filiz denen Mesih'in tapınağı yeniden kuracağını gördük. İncelemekte olduğumuz bu 15. ayette de uzaktakilerin gelip Rabbin tapınağında işçilik yapacaklarını görüyoruz. Uluslar bu tapınağın içinde çalışacak. Diğer bir deyişle varlıklarını bu tapınağın içine getireceklerdir. Bu ayrımı burada kesinlikle belirtmemiz gerekir. Çünkü tapınağı Rabbin kendisi yapacak. Uluslar ise sadece içerisinde bulunacak altın ve gümüşü, her çeşit değerli şeyi bu tapınağın içerisine getireceklerdir. Yeşaya peygamber bu doğrultuda şöyle söyler. Yeşaya 56. bölüm 6 ve 7. ayetler. Rabbe hizmet etmek, onun adını sevmek, kulu olmak için ona bağlanan yabancıları, şabat gününü tutan, bayağılaştırmayan, antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi kutsal tapınağıma getirip dua evimde sevindireceğim. Yakmalık sunularıyla kurbanları sunağımda kabul edilecek. Çünkü evime bütün ulusların dua evi denecek. Ve beni size orduların Rabbinin gönderdiğini bileceksiniz. Bu söz açıkça şöyle diyor. Mesih Tanrı sözünün gerçekleştiğini kendisi kanıtlayacak ve belirleyecektir. Tanrımız Rabbin sözünü iyi dinlerseniz bunlar olacak. Bu sözün gerçekleşmesinin onların bu söze itaat edip etmemesine dayalı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu peygamberlik Tanrı'nın sonsuz tasarı ve amacı içerisinde olan bir peygamberliktir. Tam tersine bu sözün gerçekleşmesinde onların alacağı pay onların imanına ve itaatine bağlı olacaktır. Eğer iman edip itaatle davranırlarsa bu sözün gerçekleşmesinde onlar da pay sahibi olacaklardır. Evet, Zekeriya kitabının ilk büyük kesimini tamamlamış bulunuyoruz. Ancak bizim bu kitabı tarihin ve ön bildirilerin akışındaki doğru yerine oturtmamız gerekir. Bu bölüm içerisinde yolumuzu kaybetmek ve böylece kutsal yazılardaki en büyük derslerden birini ve Tanrı'nın kendi sözünde ortaya koyduğu en büyük prensiplerden birini kaçırmak mümkün olabilir. Bu nedenle peygamberlikler konusunda ders veren İncil öğretmenlerini bu küçük kitabı çok dikkatli bir şekilde okuyup araştırmaları konusunda uyarmak isterim. Böyle yapmak onları bazı büyük yorum hatalarına düşmekten alıkoyacaktır. Zekeriya peygamberin görümleri hayli sembolik olduğu için kolaylıkla bunların eski bir peygamberin rüya karışımı gördüğü silik birer karartı olduğunu söyleyenler çıkabilir. Bu görünümlerin birbiriyle hiç alakası olmadığını düşünen bazı insanlar bunları istedikleri gibi yorumlama yoluna da gidebilmektedirler. Görünümlerden birisini ele alıp içinde bulunduğu konseptten dışarı çıkararak tek başına yorumlama yoluna gitmek tehlikeli ve yanlış olur. Peygamberlikleri yorumlamada unutulmaması gereken bir prensibi burada bir kez daha size anımsatmak isterim. Kutsal yazılardaki hiçbir peygamberlik sözü özel yoruma tabi tutulmamalıdır. Yani kutsal yazılarda bulunan herhangi bir peygamberlik sözü yorumlanacaksa, bu peygamberlikle ilgili diğer paralel peygamberliklere de gidilmeli ve yorum bu genel bakış açısından bakılarak yapılmalıdır. Şu unutulmamalıdır ki Zekeriya peygamberin gördüğü bütün görünümler birbirine bağlı ve birbiriyle ilgilidir. Bunlar o günkü koşul ve ortamlara hitap ettiği kadar tarih içerisinde de hitap ettiği çeşitli olaylar vardır. Örneğin, İsrail ulusunu ele alırken bu ulusun sadece geçmiş tarihini ele almaz. Aynı zamanda geleceğini, gelecekte yaşayacağı olayları da ayrıntılarıyla ele alır. İsrail'in düşmanlarının nasıl büyük bir yenilgiye uğrayacakları, İsrail'in temizlenip yenilenerek kahinlik görevine yeniden başlaması ayrıntılarıyla açıklanır. Zekeriya kitabında şimdiye kadar incelediğimiz bölüm Mesih'in yeryüzüne kahin ve kral olarak gelişiyle son bulur. Bütün bunlar o günlerde tapınağı yeniden yapmaya başlayan, sürgünden geri dönen Yahudileri isteklendirmek ve gayrete getirmek amacıyla Tanrı'nın Zekeriya peygambere gösterdiği görünümlerdi. Sürgünden dönen Yahudilerin yapmaya uğraştıkları tapınak sadece yavaş ve güçlükle ilerlemiyor ama aynı zamanda Süleyman peygamberin yaptırdığı o muhteşem tapınağın ve o dönemdeki putperest ulusların tapınaklarının karşısında çok küçük ve gösterişsiz bir tapınak gibi kalıyordu. Ama işte o dönemde İsrail barış içindeydi ve onlar için zaman tapınağı yeniden yapma zamanıydı. Şimdi dikkatinizi bu görünümlerin taşıdığı üç yönlü anlama çekmek istiyorum. Birincisi o dönemde taşıdığı çağdaş anlam, ikincisi bugünkü anlamı ve üçüncüsü bütün her şeyin tamamlanmasıdır. Çağdaş anlam Zekeriya'nın o dönemdeki yerel ortam ve koşullarına hitap ediyor olmasıdır. Peygamber o günlerde halkı arasındaki sorunlara hitap ederek konuşmaktaydı. Halkını yılgınlığa kapılmamaları konusunda uyarır. Onları alevlendirir ve yapmakta olduğu tapınağın Tanrı'nın sonsuz amaç ve planı çerçevesinde olduğunu bilmelerini ister. Evet, onların yapmakta oldukları bu küçük tapınak sonuçta İsa Mesih'in kendisi tarafından yapılacak olan bin yıllık dönem tapınağına bir kapı açar. Bugünkü anlamı ise adından da anlaşılacağı gibi bugün yaşayan bizlere ne söylemek istediğidir. Sizin de bildiğiniz gibi Tanrı sözü 2. Timoteus 3. bölüm 16. ayette şöyle yazar. Kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bütün bu kutsal yazıların her buyruğu günümüzde bizlere hitap etmiyorsa da bunların bize söyleyeceği bir mesajı var. Örneğin Tanrı bizden bir tapınak yapmamızı istemedi. Bundan yıllar önce okuduğum bir yazıda Amerika'dan pek çok Mesih inanlısının tapınağın yapımında kullanılması amacıyla İsrail'e çeşitli mermer ve yapı taşları göndermeye çalıştığını duydum. Aslında bu çok saçma bir düşünce. Bizim işimiz tapınağın yapımında kullansınlar diye İsrail'e mermer ihraç etmek değil. Bizim işimiz çağların kayasıyla elle kesilmemiş taş olan Mesih ile ilgili haberi onlara iletmektir. Daniel 2. bölüm 45. ayette İnsan eli değmeden dağdan kesilip gelen taşın demiri, tuncu, kili, gümüşü, altını parçaladığını gördün. Ulu Tanrı bundan sonra neler olacağını krala açıklamıştır. Düş gerçek, yorumu da güvenilirdir der. Kendisi taş ve de özellikle çağların kayası olan İsa Mesih, yine kendisiyle ilgili olarak İncil'de şu çarpıcı açıklamada bulunur. Matta 21. bölüm 44. ayet. Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek. Eğer onun üzerine düşmüyorsak gelin tövbe ederek bu lütuf çağında bu kurtarıcıya iman edin. Eğer bu çağda ona iman etmezsek gelecekte bir gün onun yargısıyla karşı karşıya kalacağız. Önceki programlarımızda Tanrı'nın Babil, Asur, Med, Pers ve Grek Mekadon imparatorluklarını yargıladığını gördük. Bütün bu imparatorluklar tarih sahnesinden bir bir gelip geçti. Sevgili dostum, Tanrı'nın bugünkü insanlık tarihinde yavaş yavaş ilerlemekte olduğunu fark ediyor musunuz? Tanrı'nın insanlarımızı ve dünya uluslarını yargılamakta olduğunu fark ediyor musunuz? İnsanlar boş yere savaşıp yok olup gidiyorlar. Terörle mücadeleye ayrılan onca para çok daha yararlı yerlere harcanabilir. Birçok kişiye yeni iş imkanları yaratabilirdi. Günlük televizyon, radyo ve gazete haberlerini izlerseniz moraliniz bozulur. Keyfiniz kaçar. Bunun yanı sıra beyniniz de yıkanmış olacaktır. dünya uluslarının yönetimindekilere baktığınızda hiçbir umut ışığı göremiyorsunuz. Hepsi siyasi, hesap ve çıkar peşinde. Bunların hiçbirinin şu anda bizim yararımıza yapabileceği hiçbir şey yok. Zekeriya peygamberin görümlerine bakarak Tanrı'nın bu görümler aracılığıyla bir şeyler söylemek isteyen o sessiz, küçük sesini işitiyorsunuzdur. Bu görümlerin hiçbiri boş ve anlamsız değil. Bu görümler bize Tanrı'nın amaçladığı şeyi gerçekleştireceğini ve Tanrı'dan bu amaçlarını gerçekleştirmek için insanlık tarihi içerisinde hareket etmekte olduğunu gösterir. Bu üç yönlü anlamın üçüncüsü de her şeyin tamamlanacağıdır. İnsanlık tarihi peygamberlik kanallarından aka aka ilerlemekte ve yol almaktadır. Burada Zekeriya kitabında 6. bölümün 12. ayetine bir kez daha değinmek isterim. Şöyle diyor 12. ayet. Orduların Rabbi şöyle söyleyip diyor. İşte adı Filiz olan adam ve o durduğu yerde filizlenecek ve Rabbin tapınağını kuracaktır. Buradaki Filiz İsa Mesih'ten başkası değil. İsa Mesih bizim uğrumuzda çarmıh üzerinde ölen, kuru topraktan çıkan körpe kök sürgünüdür. Ama o yeryüzünde egemenlik sürmek için yeniden gelecek. Yeşaya 4. bölüm 2. ayet. O gün Rabbin dalı, İsrail halkından sağ kalanların güzelliği ve görkemi olacak. Ülkenin meyvesi de onların kıvancı ve övüncü olacak der. O kendi tahtında oturmuş bir kahin olacaktır. Bu şeyleri bilmek olayları doğru bakış açısından değerlendirmemize yardımcı olur. Arka sokaklarda karanlık bir odada dua etmek için birkaç inanlı toplanmış olabilirsiniz. İsa Mesih'in adında bir araya geliyor ve onu yüceltmeye amaçlıyor olabilirsiniz. Ve onun isteğini yerine getirmeyi yürekten istiyorsanız bu küçük dua toplantınızdan hiç kimse haberdar olmayabilir. Ama birkaç basit imanlı ile toplanıp da Tanrı'nın isteği içerisinde olmak ve yaşamak gösterişli televizyon vaazlarından ve kilise programlarından daha değerli ve önemli olabilir. Bu birçok insan için anlaşılması zor bir nokta. Çünkü dünya olaylarını hiçbir zaman Tanrı'nın zaman ve bakış açısından değerlendirmiyoruz. İşte bu küçük inanlılar topluluğu bir gün cennette bir araya gelip hep bir ağızla şu görkemli ilahiyi söyleyecek. Vahiy 5. bölüm 9 ve 10. ayetler. Yeni bir ezgi söylüyorlardı. Tomarı almaya, mühürlerini açmaya layıksın. Çünkü boğazlandın ve kanınla her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin. Kahinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler. İlerlemekte olduğumuz hedef budur. Dünya onları değersiz görebilir. Birçok insan onları umursamayabilir. Ama her biri Tanrı'nın amacı ve planı içerisinde çok önemli ve değerlidir. Sizler Tanrı'nın amacı ve planı içerisinde değerlisiniz ve önemlisiniz. Zekeriya kitabının bu bölümü olayları Tanrı açısından görmemize yardımcı olacaktır. Kutsal yazılardaki bu çarpıcı ayetlerin hala bugün size ve bana söyleyeceği çok önemli mesajları var.